Önceki derslerimizde şu bölümü okumuştuk. Hem tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta bir şahsiyet-i ilahiye, bir ahadiyet-i rabbaniye ve sıfat-ı sebaca manevi bir sima-i rahmani ve temerküz-ü esmai ve iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyünü ve teşahhüsü tezahür eder. Bu cümleyi okumuş ve 5 maddeden ilk 3 maddeyi tahlil etmiştik. Bu dersimizde kalan 2 maddeyi mütalaa edeceğiz. Cümledeki 4. madde şu: tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta temerküz-ü esmai tezahür eder. Temerküz-ü esmai, Allah'ın isimlerinin bir varlıkta toplanması, o varlığı kendine merkez yapması ve Esma-i Hüsna'nın onda cem olmasıdır. Hayat öyle bir şeydir ki bir varlığa girdiğinde o varlığı Esma-i Hüsna'nın merkezi yapar. Yani o varlıkta temerküz-ü esmai tezahür eder. Mesela hayatın bir varlıkta gözükebilmesi için ilk önce o varlığa bir vücut verilmesi lazım. Varlığı olmayanın hayatı olmaz. Dolayısıyla Muhyi isminin tecelli edebilmesi için ilk önce Halık, Mucid ve Mükevvin gibi isimlerin tecelli etmesi lazım. Dolayısıyla bir varlıkta Muhyi ismi tecelli etmişse bu isimler ondan önce tecelli etmiştir. Yine hayat bir varlığa girdiğinde o varlığın beslenmesi lazım. Beslenmesiyle de Rezzak, Mün'im, Münevvil ve Mukit gibi isimler onda tecelli eder. Yine hayatı olan varlık yavaş yavaş bir kemale doğru hareket eder. Bu hareketiyle onda mükemmil ismi tecelli eder. Kemale doğru hareket ederken halden hale, şekilden şekle girer. Bununla muhavvil ve mübeddil isimleri tecelli eder. Hayatı olduğundan gün gelir hasta olur, sonra şifa bulur. Bununla şafi ismi tecelli eder. Sıkıntıya düşer, hafit ve gabız isimleri tecelli eder. Sıkıntıdan kurtulur, gafi ve basit isimleri tecelli eder. Yine hayatı varsa elbette bir terbiyesi olacak. Bununla Rab, Mülakkin ve Saik isimleri tecelli eder. Hayatı olan elbet bir gün ölecek. Bununla Mümit ismi tecelli eder. Bunlar gibi daha birçok esma-i ilahi hayat sayesinde tecelli eder. Hayat olmazsa bu isimler gözükmez ve tecelli etmez. Bu durumda diyebiliriz ki hayat esma-i ilahiyenin tecellisinde bir noktayı merkeziyedir ve hayat sahibi olan varlıklarda bir temerküz-ü esma-i tezahür eder. Yani hayat birçok ismi peşine takar, o varlıkta tecelli etmesini sağlar, bununla da esmayı cem eder. Cümlemizdeki 5. madde şuydu: tevhid sırrıyla şecere-i hilkatin meyveleri olan zihayatta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyünü ve teşahhüsü tezahür eder. İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz manasındadır. Bu sözü söylerken hitap makamına çıkar ve doğrudan Rabbimizle konuşuruz. Eğer şöyle denilse, niçin üstadımız Allah demekle yetinmeyip İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zat ifadesini kullanmış. Bunun sebebi üstadımızın muhtelif dersleri iç içe işlemesi ve bir hakikati beyan ederken başka bir hakikati de ders vermesidir. Üstadımız burada bir yandan tevhid hakikatiyle eşyanın aldığı şekli izah ederken diğer bir yandan da bir marifetullah dersi yapıyor ve Allah-u Teala'yı vasfediyor. Bu da söze hem tesir hem de güzellik katıyor. Üstadımızın tarzı beyanı şöyledir. En yüksek bir tevhid dersi yaparken kalbin hissesini unutmaz. En derin bir kalbi ders yaparken de aklın hissesini ihmal etmez. Adeta tarzı beyanıyla öyle bir sofra kuruyor ki bütün latifeler bu sofradan hissesini alıp tam manasıyla doyuyorlar. Biz tekrar cümlemize dönelim. Üstadımız özetle dedi ki tevhid hakikatiyle eşyaya bakıldığında şecere-i hilkatin meyveleri olan hayat sahibi mahlukatta Allah-u Teala'nın bir cilve-i taayyünü ve teşahhüsü tezahür eder. Taayyün, meydana çıkmak, görünmek, zahir ve aşikar olmak manalarına gelir. Cenab-ı Hak hayat sahiplerinde ekser esması ile tecelli ettiği için hayat sahiplerinde bir taayyün gözükmektedir. Yani zihayat mahlukat, Esma-i Hüsna'ya ayna olmak cihetiyle Allah'ı göstermekte, Allah'ın varlığı onlarda aşikar bir surette görünüp bir nevi taayyün ilahi onlarda tecelli etmektedir. Tabii bu taayyün Allah'ın esması cihetiyledir. Yoksa Allah-u Teala eşyaya zatıyla tecelli etmez. Teşahhus, şahıslanma, belirlenme ve hüviyet kazanma manalarına gelir. Her bir zihayat kendisinde tecelli eden ilahi isimler cihetiyle bir teşahhusa mazhardır. Bu hakikati birinci maddenin izahında şahsiyeti ilahi ifadesi üzerinde mütalaa etmiştik. Dileyenler o dersi bir daha seyredebilirler. Kardeşlerim, bir cümleyi 4 derstir. Yaklaşık 40 dakikadır mütalaa ediyoruz. Bundan da şu ortaya çıkar. Risale-i Nur gazete gibi okunabilecek bir eser değildir. Mütalaa edilmeli, mütefekkirane okunmalı ve hakikat sadece akla değil, ruha, kalbe, letaife ve bütün zerrata işletilmelidir. Yine okunan hakikat sadece kitapta kalmamalı, kişinin hayata ve eşyaya bakışını değiştirmeli, onu kemale ulaştırmalıdır. Bizim 40 dakikada anca mütalaa edip bir parça tefekkür edebildiğimiz bir cümleyi bir kardeşimiz bir dakikada okuyor. İyi de bu okuma usulüyle hakikat kalbe nasıl işleyecek, ruha nasıl nüfuz edecek, letaife nasıl sirayet edecek ve insanın hayat felsefesini nasıl değiştirecek? Kardeşlerim, Risale-i Nurlar bir çırpıda 20-30 sayfa okunabilecek bir eser değildir. Ben bazen bütün gün çalışıyorum da ancak 1-2 sayfa okuyabiliyorum. Ama öyle okuyorum ki evvela kendimi o söze muhatap ediyorum. Sanki o risale bana özel yazılmış. Eğer hakikat kalbi bir hakikatse onu kalbimde pişirip iyice hissediyorum. Eğer akli bir hakikatse onu akıl tezgahında dokuyup üzerinde akli tahliller yapıyorum. Eğer alemde tecellisi olan bir hakikatse onu eşyanın üzerine mütalaa ediyorum. Ruhumun, aklımın, kalbimin, latifelerimin ve bütün zarratımın o cümleden hissesini almasına çalışıyor. Ve bir derse böyle çalışırken gönlümde bir coşku, ruhumda bir zevk, aklımda bir seyahat olmuyorsa o metni okumamış kabul ediyorum. Bir daha boynumu büküp aynı cümlenin kapısını çalıyorum. Ta bana açılsın, hakikati gönlüme boşalsın. Risale-i Nur'ları okumaya başlamadan önce okuma usulünü öğrenmeli ve buna göre okumalıyız. Şunu da biliyorum, bu sözlerime itiraz edenler olacak ve falan abi bize böyle demedi diyecek. Ben bütün abilerin ellerinden öpüyorum. Ama konu usul olunca bu fakirin de bir söz hakkı var. Zira hayatının 30 senesi usul öğretmekle ve ilmin tahsil metotlarını talim ile geçirdi. Hem sözü herkese değil, sadece sözünü dinleyenlere. Dersimizi burada tamamlayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.